مذاهب و فرق مذاهب و فرق کلامی. قصد داریم که کلام علمینده که مذهبلر فرقالار üzerinde burada bir özet nitelikte bilgi veriyor. Arz edeyim, İslam dünyasında ilmi çevrelerde daha çok burada isimleri verilen mezhepler, fırkalar bahsedilmektedir. Burada Şia, Mu'tezile, Eşaire ve Murci'e mezheplerini ad edeyim ki yani fırkaları, bir kelam fırkalarına işarette bulunmuş. Ve bir de İsmaili ve haricilere de işaret etmiş. Ama Maturidi mezhebi ki mesela Kafkas bölgesinde ve Türkiye'de kendilerini Maturidi'ye mezhebine fırkasına müntesip biliyorlar kelam olarak, bu kitapta işaret edilmemiş. Bunun başlıca nedeni Maturidi mezhebinin ilmi çevrelerde pek tanınmış olmayış. Yani ilmi İslami ilmi merkezler neresiydi? Mesela Bağdat'tı, Kahire'dir. Arz edeyim ki Suudi Arabistan mesela veya da İran mesela, bu çevreler Necef, yani Şia olarak Necef ve İran merkezli. Ehl-i Sünnet olarak Bağdat ve Kahire merkezli. Ve keza mesela bir ölçüde Suudi Arabistan, mesela Medine. Keza Afrika ülkelerinde Fas ilmi merkezlerdendir. Buralardan az edeyim ki hep bu yani müntesipleri Ehl-i Sünnet'in Arap Müslümanlarının müntesip oldukları gruplar Eş'eri, yani fırka Eş'eri olmasa sebebiyle Mu'tezile de yine bu Eş'eri ile tartışıp ayrılması meselesi yüzünden Arap ülkelerinde Müslümanlar arasında, Ehl-i Sünnet arasında daha çok bu Eş'eri ile Mu'tezile, bir de Murci'e mezhebi yine bir ölçüde tanınır. Ama Maturidiye İslam'ı ilmi merkezlerden uzak olması, yani Kafkas bölgelerinde gelişmesi sebebiyle dolayısıyla bu ilmi çevrelere pek girmemiş onun eserleri, Maturidi'nin eserleri tanınmamış o bölgelerde. Dolayısıyla Maturidiye fırkası mezhebi kelam itikadı olarak İslami ilmi havzelerde pek tanınan ve üzerinde tartışılan bir konu değil. Dolayısıyla kitaplara gelmemiş. Ama yeni yeni Maturidiye üzerinde incelemeler yapılıyor mesela. Yani bu ilmi merkezlerde tabii yeni ilmi kelamlarda Maturidi'den de bir ölçüde bahsedildiği görülmektedir. Burada şöyle buyuruyor ki İslam dünyasında nasıl ki fıkıh açısından görüyoruz ki Müslümanlar arasında bir bölünme meydana gelmiş fıkıhta. İlk başta çok olmasına, çok fazla mezhepler olmasına rağmen nihayetinde Ehl-i Sünnet arasında dört tane mezhepte bunu sınırlamaları ve zaten Şia fıkhı ise tamamıyla bu şeylerin dışında kalıyordu zaten. Kendisi de kabul etmiyordu. Sistemi kabul etmiyordu. Bu dört mezhepte sınırlamayı sistem yaptı yani. Zamanın hükümeti baktı, gördü ki toparlayamıyor mesela Müslümanların gidişatını. Bu sefer bu dört mezhepte sınırlamaya gitti ve ancak resmi geçerli mezhep, kanunun tanıdığı mezhep bu dört mezheptir dedi. Geri kalan mezhepler ise kanun dışı ilan etti ve onları mesela siyaset kabul etmiyor. kanun dışı. Ve mesela Ehl-i Sünnet'te mesela fıkıhta dört hak mezhep diye maruf olmaya başladı. Hak burada şey karşısında hak değil yani, batil karşısındaki hak anlamına ifade etmiyor. Az edeyim ki buradaki hak yani devletin resmen çalışmasına, eğitilmesine, öğretilmesine ve uyulmasına izin verdiği anlamına gelen mezhep. Devlet resmileştirdi. Zaten Şia'daki ilk baştan devleti kabul ediyordu. Sistemi şey olarak görüyordu. Gayrimeşru olarak görüyordu. Dolayısıyla Şia müştehitleri aslında böyle bir icazet almak, icazet, gayrimeşru bir yönetimden cevaz şeyi almak, meşruiyet belgesi almayı kendileri için caiz görmediler. O dönem bu resmileştiği dönemde bu mezheplerin, o dönem Şia'nın müştehidi Seyyid Murtaza'ydı. Seyyid Rezi'nin kardeşi, Nehcü Belagha'yı yazanın kardeşi Seyyid Murtaza. Ki Şia'nın mesela genel olarak taklit ettiği merci oydu. Bunlar asla hükümete müracaat ederek de cevaz belgesi almayı kendileri için caiz görmediler. Nitekim mesela şimdi de yine Şia uleması devletten icazet alarak faaliyet göstermeyi kendileri için caiz görmüyorlar. Müstakil yani halka bağlıdırlar. Halktan az edeyim ki muhatap oluyorlar. O dönemde velhasıl mezhep fırkaları olarak dört tane mezhep Ehl-i Sünnet bunu kendisini bununla sınırladı. Ama o tanınmayan mezhepler, resmi tanınmayan mezhepler tamamıyla yok olmadı. Bugün de yine var, mesela zahiri mezhebi var. Az edeyim ki bugün bile yaşıyor mesela Suriye'de bir bunların medreseleri var. Mesela zahiriler, bunların kendilerine göre fıkıh kitapları var. Ve başka mezhepler de yine var. Bugüne kadar devam edip gelen az bir kitleyle bile. Ama bildiğimiz gibi buyuruyor ki nasıl ki fıkıhta bölündüler Müslümanlar bir takım mezheplere, keza itikatta da bölündüler bir takım fırkalara ve mezheplere. Fıkıhtaki mezhepleri biliyoruz. Mesela Caferilik, Zeydilik, Hanefilik, Şafilik, Malikilik. Mesela Zeydi de yine mesela bir fırka olarak, şey fıkıhı olarak, fırkası olarak, fıkıh fırkası olarak bugün var. Bugün Yemen Zeydidir onlar. Zeydiler az edeyim ki fıkıh olarak Hanefilere daha çok yakındırlar. Ama onlardan farklıları da var. İtikat mezhepler olarak da burada isimlerini Şia'nın, Mu'tezile'nin, Eş'ari'nin ve Murciye mezheplerinin söz ediyor. Buradan sonra böyle bir soru soruyor. Diyor ki bu kadar bölünmeler gerçekten yani Müslümanların birliğini yitirmesine, hemhaliklerini yitirmesine, aralarında güçlerinin kaybolmasına sebep olmuyor mu diye soru soruyor. O da diyor ki evet, gerçi bu sebep olmaktadır ki bu bölünmelerin bir zararı var ki Müslümanların birliğini bozmaktadır. İtikattaki fırkalar onların dünya görüşünü farklılaştırmaktadır. Fıkıhtaki ayrışmalar onların diş birliklerini bozmaktadır ama buna rağmen, bu bölünmelere rağmen, bu bölünmeler diyor ki İslam dünyasında o kadar derin değil ki büsbütün Müslümanların birliğini yok etsin. Her ne kadar fıkıhta mezhepler olmuştur, itikatta mezhepler farklı olmuşsa da yine Müslümanların o birliği korunacak kadar ortak noktalar onların hem itikatta ve hem de fıkıhta devam edip gelmektedir. Ve bu bölünmede bir ölçüde diyor ki doğaldır. Çünkü insan bilahare özgür düşünendir. Herkesin bakışı aynı olmaz, farklılık olur. Ama bu bölünmelerin diyor ki eğer sadece bir fikir, düşünce antrenmanı olarak o antrenmandan kaynaklanırsa bu gelişmeye yol açar. Ama eğer o zaman ki bu bölünmeler bölünmenin kendisi amaç olursa ve insanlar kendi itikatlarını veya kendi mezhepleriniz kör olarak takör bir taassupla savunmaya koyulurlarsa o zaman tabi olarak zararlı olur. Bu yer yer bu kör taassup kabarmış ve zarar vermiştir. Yer yerde bu farklı düşünceler Müslümanlar arasında fikirlerin daha açılmasına ve ilmin daha gelişmesine yol açmıştır. Hem yani zararı olmuştur hem de faydası olmuştur bu bölünmelerin. Bugün de aynısını görüyoruz. Bu bölünmelerin büyük zararlarını mesela bugün Suriye'de yaşıyoruz mesela. İstanbul. Oradaki savaş mezhep savaşıdır. Orada cihat diyorlar. Cihat kime karşı cihat? Kafirlere karşı cihat. Oradaki karşısındaki kafir diye nitelikleri de yine Müslüman bir fırkadır. Mesela ya Alevidirler veyahut da Şia. Şia ve Aleviye az edeyim kafir olarak kabul edip bütün İslam ülkesinden oraya cihada Müslümanları davet ediyorlar. Bu işte zararlı bir bölünmedir. Zararlı bir bakış açısıdır. Ama eğer böyle olmasaydı sadece bir ilmi tartışmalar olsaydı, herkes bir düşünce ortaya atıp onu savunsaydı, diğeri gelip bu düşünceyi çürütseydi ve daha bir iyi düşünce ortaya çıkmış olsaydı bundan yarar ortaya çıkardı. Burada bu mezheplerle ilgili kısaca bilgi verecek. Kitabın üzerine bir devam edelim. Bakalım ki ne var, başka bir şey var mı?
Hocam, özür dilerim. Başlamadan önce mezhep ve fıkıh arasındaki farkı
söyleyebilir misiniz? Fıkıh, yani şeyle mezhep yani yol demektir. Hem fıkı fırkaya mezhep denilebilir, hem de kelamı fırkaya mezhep denilebilir. Yani bir farklı bir yol ayrı, gidişat anlamına gelir. Şimdi kelamla fıkhın farkı şudur ki kelam itikat alanında görüş belirten bir, yani itikatla ilgili görüşleri bize açıklar, neye inanmamız gerektiği konusunu tartışır. Fıkıh ise nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Fıkıh insan nasıl hareket etmeli, ne yapmalıdır, ne yapmamalıdır bundan bahseder. Nasıl yaşamalıdır bundan bahseder. Ve kelam ise nasıl bakmalıdır, nasıl görmelidir ondan bahseder. Kelam görüş, dünya görüşüdür. Az edeyim ki fıkıh ise bir ölçüde mesela ideoloji diyebiliriz veyahut da yaşam tarzı. Fıkıh yaşam tarzını belirler. Kelam ise bakış tarzını bize üzerinde. Biz varlığa nasıl bakacağız? Neye inanacağız? Neye inanmayacağız? Nasıl yorumlayacağız varlığın gerçeğini? Bu kelamda bahsedilir. Az edeyim ki ama nasıl yaşayacağız sorusuna ise bu da fıkıh cevap vermeye çalışıyor. Mezahip ve firak-ı kelami. Kelam mezhepleri ve fırkaları. Müslümin hemen tori ki ez nezari fikri ve onun için merbut ez bir furu-i din ve mesail-i emeli mezahip ve remişayı muhtelif eyle kerden Müslümanlar nasıl ki fikri açıdan ve dinin furuatına ait meselelerde ve ameli meselelerde muhtelif mezhep ve gidişatlara bölünmüşlerdir. Muhtelif mezhepler oluşturmuşlardır. Ezin cihet bir fırkayı muhtelif taksim şuden ve bu yönden muhtelif fırkalara bölündüler. Yani furu-i din açısından, ameli meseleler açısından. Örneğin Caferi, Zeydi, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli bu fırkalardan, buna ekleyin Savri, Zahiri. Mesela Savriler var, Zahiriler var. Şimdi de var bunlar, Savri ve Zahiri ve başkaları da var. Ben aklıma gelmiyor isimleri. Şimdi de devam ediyor. Ama en çok yaygın olanı şu anda, yani hayatta çok taraftarı olan bu isimlerini verdiğidir. Mesela Caferiler, örneğin Müslümanları 1,5 milyar diyoruz. Bunun 300 bin civarındaki, mesela 300-400 civarındaki Caferidir. Zeydiler, Yemen Zeydidir mesela. Orada mesela birkaç milyon nüfusu var. Başka yerde de var. Zeydiler mesela 10-15 milyon Zeydi yaşamaktadır. Hanefiler biliyoruz çoktur mesela. Şafiler vardır. Kürtler genellikle Şafi'dir. Araplardan Şafi olanlar var. Afrika ülkelerinde Şafiler çoktur. Afrika mesela Mısır Şafi'dir mesela genellikle. Hanefi değil orası. Mısır'da ve benzeri yerlerde. Malikiler var. Yine Afrika ülkelerinde daha çok Malikidirler. Az önce dedim ki örneğin Fas ülkesi Malikidir. Onun Malikiler el açık namaz kılarlar çoğunlukla. Az önce dedim ki Libya bunlar Malikidirler çoğunluğu. Hanbeliler daha çok Suudi Arabistan ve Vahabi zihniyetini taşıyanların çok geneli Hanbelidir. Suudi Arabistan'ın fıkıh mezhebi Hanbelidir. Ve firkahayı fıkhi mahsus bir hud dâret. Bunlar her birisi kendine mahsus bir fıkhi fırkası bir grubu vardır. Ez nezer-i mesail-i itikadi ve çizhayi ki merbutes bir iman ve itikad itikadi meseleler o şeyler ki imana ve itikada merbuttur, ilişkindir. Müslümanların iman ve itikadına ilişkindir. Niz firka şudan grup grup oldular. Ve her firkayı mebani ve usulü itikadi mahsus bir huddaret. Her firkanın kendisine göre özel bir itikad usulü, temel inançları vardır. Mahsus itikad usulü yani temel inançlar.
Mebani ne?
Mebani temel. Mele. Yani ve usul da yine temel. Yani mesela diyelim ki itikad, temel itikad inancının bir de onun kurmuş olduğu esasları. Mebani esas diyelim. Usul da temel inançlar diyelim. Her mebani mebnadandır. Mebna nedir? Bina. Yani mebani mebnanın çoğuludur. Binaları. Yani kuruluşları mesela. Ehemmi mezahibi kelami ibaret es el şii. Diyor ki kelami mezheplerinin en önemleri ibarettir. Şiadan, mutezileden, eşaire, eşeriyeden ve mürciye. Bir de mürciyeden. Az edeyim ki bunları bize açıklayacak her birisini. Elbette şey de var, Maturidiye var dediğimiz gibi ve işaret ediyor mesela hariciler var, işaret ediyor İsmailiyeler var, bunları da işaret edecek. Başka da mümkündü yine fırkalar olsun, mezhep fırkaları, itikat fırkaları hala burada işaret etmemiş. İnce mümkün es purşişi iş ayet ve izhar teessüf şevet. Ve burada mümkün ki böyle bir soru karşımıza çıkabilir ve izhar-ı teessüf izhar edilebilir. Ki Müslümanlar ne oldu da böyle bölündüler, hem fıkıh açısından bölündüler hem itikad açısından, bu teessüf verici bir olaydır şeklinde. Geçerler Müslümin der mesaili kelami ve mesaili fıkıh in endaze firka şu der. Ki teessüf izhar edilir ki niçin? Neden Müslümanlar itikadi meselelerde, kelami meselelerde ve fıkıh meselelerde bu kadar grup grup oldular? Ve vehdet-i kelam ve fıkıh hudur ezdestaden ve kelami vah birliklerini ve fıkıh birliklerini kaybettiler. Aslında az edeyim ki bu bölünmelerinin sebebi Resulullah'ın o tavsiyesini terk etmek. Resulullah ne buyurdu? Size iki tane emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an, birisi de Ehl-i Beyt. Bunlara tutunduğumuz sürece فَاِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَدِلُّ. Bunlara tutunduğumuz sürece sapmazsınız ve Rabbim bana haber vermiş ki bunlar birbirlerinden kopmazlar ta Kevser başında bana gelinceye kadar. Ve bunlardan öne geçmeyin, helak olursunuz, geri kalmayın, helak olursunuz. Ve bunlara yani Ehl-i Beyt'e öğretmenliğe kalkışmayın. Onlar her şeyi sizden iyi bilirler şeklinde Şimdi Müslümanlar peygamberden sonra peygamberin bu tavsiyesine amel etmek onlara ağır geldi. Peygamberin önderliğini, onun başta olmasını kabul etmişlerdi. Onu işlerine sindirmişlerdi. Hatta münafıklar bile bunu artık buna teslim olmuşlardı ki gelip Resulullah'ın karşısına yeminle diyorlar ki Neşhedü inneke le Resulullah vallahu ya'lemu inneke le Resulullah. Ve mesela öyle Allah'a yeminler olsun ki biz senin Resul olduğuna itikad ediyoruz. Allah da diyor ki Allah şahittir ki onlar yalan konuşuyor. Ama münafıklar bile Resulullah'a artık teslimiyeti cebren yani işkerhen bile olsa kabullenmişlerdi. Ama Resulullah'tan sonra Ehl-i Beyt deyince Ehl-i Beyt'i artık bu ker işlerindeki o ikrahı izhar ederek karşı durdular. Ve zaten biliyorsunuz ki o peygamber Ehl-i Beyt'in o şeyini kendisinden sonra ümmetin imameti onların üzerinde onlara aittir. Özellikle bunların birinci ferdi İmam Ali Aleyhisselam'dır demekte zorlanıyordu. Kur'an-ı Kerim de buna şahitlik ki Allah Teala belleğme unzil ayetini indirdi. Sana inaneyim. Halka tebliğ et. Eğer tebliğ etmezsen onun risaletini yapmamış olursun diye Allah peygamber uyardı. Peygamber biliyordu ki çok hassaslı insanlar Ehl-i Beyt'ine karşı. Yani bunu tahammül edemiyorlar ki peygamberden sonra da peygamberi Ehl-i Beyt'i özellikle İmam Ali Aleyhisselam gibi bir şahsiyet onlara önderlik etsin. Bunu kaldıramıyorlardı. Ve bunu kaldırmadılar da. Peygamberden sonra hemen arz edeyim ki Ehl-i Beyt'i sahneden uzaklaştırdılar. İmam Ali Aleyhisselam mesela diyelim ki ilk üç halife döneminde hiçbir şekilde Müslümanların içinde müdahale etmedi, edemedi ve gitti çiftçilik yaptı. Gitti mesela diyelim ki bağlar, kuyular kazdı mesela. Az edeyim ki o kuyulardan su çıkardı ve yani bu alana daldı. Sadece özel insanlara eğitimini verebildi. O çok vefalı insanlar, o da ne kadar mümkün oldu siyasi şartların o zorlukları içerisinde. Peygamberden sonra da Ehl-i Beyt'i yine İmam Hasan da yine öyle, İmam Hüseyin de yine öyle ve diğerleri da hepsi bütün baskılar onlara yönelikti ve halkı onlara koparmadı. Ehl-i Beyt'i kenara ittikten sonra bu sefer fikir boşluğu ortaya çıktı. Bu fikir boşluğunu neyle dolduracaklar? Heva heves ve az edeyim ki cehalet ikisi bir el ele verdi bunun. Bir heva heves kendi şeylerine, dünyavi zevklerine ve heva heveslerine uygun bir malzeme halka sunmalıdırlar. İslam'ı buna uyacak şekilde yorumlamalıdırlar. Öte yandan cehalet de var, bilmiyorlar ne. Bir şey deme lazım, cahillikle heva heves karıştı. Bu karışımlar çok farklı ve cehalet ve karanlık dolu görüşler ve gidişatlar ortaya çıktı Müslümanlar içerisinde. Ki bunlar işte hep bunun ürünlüğü biz yaşıyoruz. Bunun meyvelerini yemektedir Müslümanlar. Ve bütün bu çekilen çilelerin şeyi budur yani. Bazen hatta İmam Ali Aleyhisselam'ın bu şahsiyetini tanıyan gayrimüslimler bile teassüf ediyorlar mesela. Yani, diyorlar ki İmam Ali Aleyhisselam kendi o çağında yaşamadı. Keşke Ali bu çağlarda yaşasaydı. Peygamberimiz öyle hep söyledi tabii olarak. Çok teessüf ediyor ki, diyor ki kalem tutması gereken elle kürek, kazma kürek verildi. Ve az edeyim ki kazma kürek tutması gereken ellere ise kalem verildi. Ve bu cehalet ortaya çıktı. Ve bu fikir boşluğunu doldurmak için bazen de bu sefer Yahudilerden ve Hristiyanlardan, onların alimlerinden yardım alındı. Kâb-ül Ahbarlar, bu kadar akıl almaz söylemler, hadisler İslam dünyasına böylece girmiş oldu yani. Yahudiler bu sefer Müslümanlara öğretmenlik yapmaya başladı, din öğretmeni oldular. Kâb-ül Ahbar gibileri. Diyor ki evet, çok teessüf verici bir olaydı ki Müslümanlar neden böyle bölündüler hem kelamda ve hem fıkıhta, ki ihtilaf der mesaili kelami sebep mi gerder ki Müslüman der biniş İslami vehdetini başta başa, ki kelami meselelerde ihtilaf etmek sebep oluyor ki Müslümanların dünya görüşlerinde bir birlik olmasın. Biniş İslami, İslami bakışlarında. İslami bakışlarında birlikler olmasın. İslam nedir? Nasıl bakmalıyız? Bunda bir birlik yok. Ve ihtilaf der mesaili fikhi mucibmiş ve ki emel-i müslümin yekne vakti kudura yekne vakti kudura zidest bidehed. Ve fikhi meselelerde az edeyim ki ihtilaf etmek yine bölünmelere yol açıyor ki Müslümanlar o duruş birliklerini kaybediyorlar. En basit mesele mesela diyelim ki Müslüman peygamber el açık namaz kıldı mı? El ve ana namaz kıldı. Ya, beş vakit peygamberin huzurunda namaz kılıyordunuz. Bunu nasıl oldu da burada ihtilafa düştünüz? Peygamber nasıl abdest alıyordu yani? Peygamber ayağını mesh mi ediyordu yani? Her zaman gözlerinin önündeydi yoksa yıkıyor muydu mesela? Yani en basit meselelerde bile ihtilaflar ortaya çıkmış oldu. Bunlar hepsi heva heveslerin şeyiydi. Bazen böyle oldu ki dediler ki bakalım Ehl-i Beyt İslam'ı nasıl yaşıyorsa, Ehl-i Beyt ne diyorsa onun tam tersini söyleyelim. Öyle yapalım. Öyle o zihniyet oluşturuyor. İn sual ve hem in teessüf becaz. Bu soru ve bu teessüf diyor yerinde bir sorudur ve yerinde bir teessüftür. Ama diyor ki yine de biraz kalbimizi serinletmeye çalışıyor. Diyor ki ama bütün buna rağmen ihtilaf ne de olursa olsun o kadar derinliğe inmedi ki bütünüyle İslam'ın birliğini bozsun. Ama lazım es bir nokta işaret şevet ama gerekiyor iki noktaya işaret edelim. Nokta evvel ines ki ihtilafat-ı muslimin der mesaili kelami ve fikri ne bir on endaze es ki payi vehdeti biniş itikadi ve reviş emeli yonhara ve kulli mutezelzil kune. Birinci nokta budur ki Müslümanlar arasındaki kelamı meselelerde ve fıkıh meselelerdeki ihtilaf o kadar değil, o kadar çok ve derin değil ki onların itikattaki bakışlarındaki birliği ve ameli gidişattaki birliklerini bütünüyle mütezelzil edecek, sarsacak şekilde geniş ve derin değildir. İhtilaf oldu ama yine de o İslam'ın temeli çok sağlamdı. Yine de o temel bir şekilde birliği koruya geldi. Müşterekat-ı itikadi ve ameli onha on endaze ziyades ki müfterekat onha kemter mitevanet zerbe-i esasi varid nimayet. Bütün bu bölünmelere rağmen Müslümanların itikadi ve ameli birlikleri, ortak noktaları o kadar fazladır ki onların ayrışmaları az oranda esaslı bir darbe indirebiliyor. Çok fazla esaslı bir darbe indiremiyor İslam'ın gövdesine. Çünkü ne de olsa yine itikattaki o ortak noktalar, keza ameldeki ortak görüntüler daha ağırlıklıdır. Bunu biliyorum. Nokta-i dubum, ikinci noktada budur ki bu ihtilaflar aslında doğaldır, olması da gerekiyor ve faydalı da olabilir ama o takdirdeki sadece bir fikirsel tartışma ve ilmi araştırma olursa. Ama o zaman ki bölünmeler artık bölünmenin kendisi amacı oluyor. Bölünmek bir fikir tatisi olursa bu faydalıdır. Ama eğer bölünmenin kendisi insana amaç konumuna gelirse, insan sadece bölünmeyi, o böldüğü noktayı savunmak için çabalayıp durursa ve ne yapmalı olursa olsun o bölündüğü, ayrıştığı noktayı hak ve batil ne olursa olsun onu ön plana çıkarmaya kalkarsa zararlı olabilir. Nokteyi doğum inez ki ihtilaf-ı fikri ve nezari der camiaha bahane-i vehdet ha ve ittifak ha der usul-ü fikri labudde minez. İkinci nokta budur ki toplumlarda fikirsel ve bakışsal ihtilaf bütün onların temel fikrin temel ilkelerinde birliklerine rağmen, vahdetlerine rağmen, ittifaklarına rağmen labudde minhes, bu bölünmeler zorunludur, çaresizliktir. Yani illa da olması gerekir. Labudde min yani gereklidir, zorunludur. Ve ta bu fikir bölünmeler gerekmiyor. Çünkü insanlar farklı, özgürdür. Farklı düşünmek onların doğal hakkıdır. Ve ta onca ki mebna ve rişe ihtilafa terzi istinbatha başer ne gerezha mufid hemhes. Ve oraya kadar da ki bu ihtilaf mebna ve rişe ihtilafın temeli ve kökü sadece az edeyim ki istinbat tarzına yani fikir yürütme yöntemiyle ilgili olursa ihtilaf neden kaynak? Çünkü fikirsel olarak farklılık vardır. Buradan bu kadarıyla sınırlı kalırsa ne gereza bölünmelerin kendisi amaç olmazsa bu durumda mufid hem hest faydalı da olabilir. Yani çünkü zihinleri açıyor. Yani mucib-i teharrük ve tecessüs ve behs ve kavuş ve pişreft est. Yani bu farklı fikirler, düşünmeler ve farklı istinbatlar, istidlallar az edeyim ki sebep oluyor ki insanın zihni harekete geçsin ve tecessüs daha araştırmacı olsun ve behs ve kavuş ve yine bunlar da aynı bahsetmeye ve incelemeye sebep olsun ve pişreft etsin ve ilerlemeye sebep olmaktadır. Yani velhasıl eğer sadece bu bölüm fırkalaşmaklar istinbat tarzından kaynaklanıyorsa ise bu zihinlerin harekete geçmesi, daha araştırmacı olması ve daha derinlemesine inceleyici olmasına ve bahsedici olmasına yol açmaktadır ve gelişmeye yol açar. Ali, evet. Onca ki İhtilafat, ba teassubat ve canibdarha ve girayişayı bimentik, bimentik ehsasati tuhemmi gerde. O yerlerde ki bu ihtilaflar taassuplarla ve taraftarlıklarla, tarafkirliklerle ve mantıksız ve ihsasati mantıksız yönelişlerle beraber oluyor ki taassup, mantık dışı taassuplar, canip tarafkirlikler, yönelişlerle beraber oluyor. Ve mesai efrad ve insanların çabası cayi ve cayin ki serfler ıslah ve reviş-i hud beşevet insanların çabası kendilerini ıslah etmeye sarf edileceği yerde serf-i tahkir ve tuhmet ve iftira bir rakib-i meşevet karşı tarafı küçültmek, ona tuhmet atmak, ona iftirada bulunmaya yönelmektedir. Onda kullanılırsa çabası mucibi bedbehti yersin. Bu durumda insanların bedbaht olmasına ve az edeyim ki kaybetmesine sebep olmaktadır.
Hocam rakip nedir?
Rakip karşı benim rakibim diyorsa şey. Evet. Ben mesela Türkçe'de diyorum rakip. Rakip bu rakiptir yani. Dikkat edin. Bu aslı Türkçe'de kullandığımız rakip nedir? Rakiptir Arapçada. Rakibin böyle o şekilde. Burada bir örnek veriyor. Ki mesela ihtilafın gelişmeye yol açabileceğine ve çatışmaya asla yol açmayacağına bir örnek Şia'dan veriyor. Diyor ki, bakınız Şia'da fıkıhta imamlarımız yani 12 imama ulaşıldığı takdirde artık bir içtihada gerek yoktur. Yani ta peygamber varken ben böyle anlıyorum, ben böyle yorumluyum demen anlamı yok. Biz 12 imamı da peygamberin vasileri olarak Allah tarafından temsilci olarak bildiğimizde, onların ilminin de ilmi ledünlü bildiğimizden, onların ilminin Resulullah'ın ilmi olduğunu bildiğimizden dolayı 12 imamlara ulaşıldığı sürece Şia dünyasında bir kimse kalkıp ben böyle içtihad ettim deme hakkına sahip değiller. Sadece meselelerine ulaşabildikleri kadar sorunlarını ister itikad alanında olsun, ister amel alanında olsun imama ulaştırıyorlardı ve imamdan gelen cevap onların tamamını aynı Resulullah'tan gelen cevap gibi bağlıyor. Bu arz edeyim ki imamların hayat, yani imamlara ulaşabildiği döneme kadar böyleydi. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti dönemine kadar bu şekilde sürmüştü. Ki kişiler bir şekilde imamlara ulaşıyor ve oradan kendileri fikirsel olarak bilgilerini alıyorlar. Ama dolayısıyla o döneme kadar Şia içerisinde mesela insanların taklit edeceği merci, müştehit anlamında bir kimse, bir alim söz konusu değil. İmamların ta 255. seneye kadar, Hicri 255'e kadar. O dönemdeki Şia alimleri sadece ravidir, rivayet edendir. Yani imamdan, imamı gidip görmüş, ondan soru sormuş, o aldığı sorunun cevabını ulaştıran nakil konumundaydılar. Ki bir müştehit anlamında mesela diyelim ki bir merci olarak gidip ona fetva alınacak konumda değiller. Ama ehli sünnette tabi peygamberden hemen sonra artık mecburen kendileri için bir fetva alabilecekleri insanlar bulmak zorundaydılar. Ben bir şekilde buluyorlardı. Kâbul Ahbar gibi şahsiyetler onların müştehitleriydi. Mesela ashabın ilk asırdan mesela hatta İmam Ali Aleyhisselam'ın bulunduğu dönemde bile Kâbul Ahbar mesela birinci, ikinci halifenin dönemindeki müştehidiydi. Onlar fıkhlardı, bilgilerini ondan alıyorlardı. Arz edeyim ve böyle süre geliyordu. Ama İmam Aleyhisselam'ın gaybetinden sonra, yani İmam Mehdi Aleyhisselam artık ben Allah'ın emriyle artık kimseye benimle görüşmeyecek, irtibat kopmuştu da benim zuhuruma bir daha Allah izin verinceye kadar bu dönemde ne yapmamız gerekir sorusunu da dedi ki bu dönemde artık benden sonra bizim hadislerimizi size aktarıp orada size bilgilendirilen kimseler benim temsilcim olarak sizin merciinizdir. Yani o insan ne derse, ona fikir verirse, o ne aktarırsa bizden size ona amel etmek zorundasınız. Arz edeyim ki bu dolayısıyla ve imam her zaman bir hayatta olan bir aktarıcıya gidin meselenizi iletin ve o size bizim düşüncemizi, bizim bilgilerimizi versin dedi. Ve onları da görevlendirdi, onlara da dedi ki ben bizden size gelen tabi olarak bütün detaylar, bütün yaşamın, bütün cüziyatıyla ilgili bilgiler değil. Biz temel bilgiler ise, İslam'ın temel ana bilgilerini, Kur'an-ı Kerim'de ana bilgidir, Peygamber hadisinde de yine ana bilgiler ve bizim sözlerimize ana bilgiler size gelmiştir. Siz bu ana bilgilerden yola çıkarak cüz'iyata dair istinbat edeceksiniz. Yani bundan bir yorum çıkararak halka sunacaksınız. Ve böylece içtihat denilen müessise başlamış oldu. Ve içtihatta her zaman her bu mirası alan kişiye bağımsız olarak öncekilerden onları taklit ederek değil de kendisi bizatihi araştırmacı olarak incelemesi ve orada bir fikire varmasını görevlendirdi. Dolayısıyla Şia'da her zaman müçtehit olmayan bir kişi hayatta olup müstakil olarak fikir yürüten bir müçtehide taklit etmek ve ona müracaat etmek gerekiyor. O müçtehit de kendisi bizatihi araştırmakla mükelleftir. Neyin ki mesela diyelim benden önceki müçtehidin Risalesini veya onun görüşünü kopyalasın halka. Yok, kopyalamak caiz değil. Bu eline aldığı kitapta kendisi bizatihi inceleme yapacak ve kendisi bir sonuca varacakmış. Tabi olarak bu inceleme herkes kendisi müstakillen yapması gerektiği fikri ve itikadı ortaya girince ihtilaf da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Şia fıkhında nedir? Müştehitlerin farklı farklı görüşleri de olabiliyor. Ama hiçbir zaman bu farklı görüşlerin ortaya atılması, farklı fetvalar çıkması bir farklı müştehitlerden bunların arasında kavgaya yol açmıyor. Belki bu farklı düşünceler daha da konunun derinlemesine tartışılmasına yol açıyor. Bu faydalı oluyor. Yani Şia'da bu dolayısıyla fıkıh çok derin gelişiyor. Ehl-i Sünnet mesela şimdi diyor ki biz Ebu Hanife'ye mukallidiz. Ya bu saydık mesela yani Malike, Şafi'ye, Hanbel'e. Ya bunlar ne zaman içtihad ettiler, ne zaman fikir yürüttüler? Bundan ta 1200 sene, 1300 sene, 1000 sene önce yaşayıp insanlar. O zamana göre, ondaki malzemeye göre araştırdılar bunlar. Dolayısıyla içtihadı kapayınca orada fikir gelişmiyor, ilim gelişmiyor. Bu sefer kör körene o mesela Ebu Hanife ne demiş onu savunmaya kalkıyor. Şafii ne demiş o onu savunmaya kalkıyor. Bunu bir daha müstakillen ya bu mesela şu soruyu sor mu ki olabilir ya Şafii yanılmış olabilir. Ya olabilir Ebu Hanife yanılmış olabilir. Bunu sormuyor. Sadece o ne demiş onu savunmaya koyuyor. Bu tartışmaya yol açıyor. Ama az edeyim ki Şia'da bir müştehit kendisinin ister zamanında hayatta olsun veya önceki müştehitler olsun şöyle bakıyor. Bu doğru mu acaba içtihat etmiş burada? Yanılmış mı yanılmamış mı? Yanılmamışsa tamam aynı sözde o da ulaşıyor. Ama netice itibariyle yanıldığı kanaatine varırsa orada yeni bir şey bilgi ve belge sunarak onun yanılgısını ortaya koyuyor ve yeni bir çığır açmış oluyor. Ve bu o tekisini üzmüyor. O tekisini mesela diyelim ki bundan tartışmaya sebep olmuyor. O da eğer istiyorsa ki mesela aynı zamanda olsalar eğer istiyorsa ki bunun kendi görüşünü mesela ispatlayıp bunun yanıldığını o da ilmi olarak buna cevap vermeye kalkıyor. Yani bakıyorsun ki hatta müştehitlerden hayatta olan müştehitler, Şia'nın müştehitleri birbirlerinin derslerine hazır olanlar var. Yani aynı zamanda ders veriyor, kendi halkasında, sonra gelir öteki müştehidin de halkasında oturuyor. Ki onun da düşüncelerini alıyor ve böylece fikirlerin daha derinleşmesi ve daha gelişmesi yol açıyor. Bu diyor ki, bu örnek eğer İslam dünyasında böyle bir örnek yaşansaydı, Şia'daki bu örnek yaşansaydı, hiçbir zaman tartışmalar, kavgalar ve bu şeyler olmazdı. Der mezhebi Şii merdum mükellefen ki ez müştehid zinde takdir edilme. Yani Şii mezhebinde insanlar mükellefler ki sağ bir müştehidde takdir etsinler. Bu paragrafı da müştehid muvazzefes müstakillem der mesaili tefekkür ve iştihad nimayen. Müştehidler de müstakil kendi başlarına meselelerde iştihad etmekle mükelleftiler. Ve on ki esnaf ve büzürgan reside fesendene konan geçmiş büyüklerden gelenlerle yetinmemeleri gerekiyor. İçtihad ve istiklal der tefekkür hud bi hud muncer bi ihtilaf nezerhayı mı gerdet ama in ihtilaf nezerha bi fekşiye hayat ve hareket dağda ez. Bu içtihad tabi olarak fikirsel ayrılığı meydana getiriyor ama bu tartışma değil de hayatın daha onun daha gelişmesine yol açmaktır.